Ayrım 2.
Bu durum bütün dinlerde vardır. Anayı babayı sevmeyin, saymayın diyen bir din yoktur. Kimi dinlerde ana baba kutsaldır, yücedir. Bu nedenle İslam'ın anaya değer vermesi, kadına değer vermesi anlamına gelmez. Bunu öğrenmek için ana olmayan kadınların, gözdelerin, tutsakların, kadınların durumlarını düşünmek gerekir. Kadınların özgürlüğü, kişisel üstünlüğü söz konusu değildir İslam'da, özellikle İran'da. Hümeyni yönetimi İran'ı daha geriye götürmüş, kadını bir sıcak gereksinim aygıtı durumuna sokmayı yasallaştırmıştır. Nitekim Osmanlı toplumuna bile erkekler arasında süre giden çok özel ilişki, yasak sevgi İran'dan gelmiştir. Bakınız Divan şiirinde Sapık Sevgi, 1991 İsmet Zeki Eyüboğlu. Bu konuda insan bir değer varlığı değildir. Belli bir inancın egemenliği altında bir aygıt, söyleneni yapmakla yükümlü bir araç gibidir. Bu kuruluşlarda şeyh, mürşit, insanı kendine bağlayan, ona bilinç alanında, istenç ortamında özgürlük tanımayan bir buyurucudur. Bu yetkiyi kimden aldığı da bilinmez. Çevresinde toplanan bilinçsiz sürü, şeyhi kutsallaştırmış, tanrılaştırmıştır. Ölüleri dirilttiğine, sayrıları sağlığa kavuşturduğuna, cuma namazını birbirinden aylarca gidebilen uzaklıkta iki yerde birden kıldığına, Tanrı'yla yüz yüze konuştuğuna inanılan şeyh, günün birinde kalın bağırsak düğümlenmesinden ya da çok yemekten ölür gider kendini kurtaramaz. İşte bilinçsiz sürü taptığı şeyh efendiyi böyle görür. Sonra gider ölüsünü gömüldüğü yerde toprağa kapanır. Ondan tanrısal evrende yardım diler, ona sığınır, Tanrı'yı düşünmez bile. Burada ülkemizin düşünce, bilgi bakımından yaşadığı olumsuz bir gelişmeye değinmekte de yarar vardır. Özellikle 12 Eylül döneminden sonra kamu kurumlarını ele geçiren dinci, milliyetçi diye nitelenen, bununla övünen kimseler yüksek görevlere getirilince ürkütücü bir yozlaştırma başladı. Özellikle Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi uygarlığın değerini ulusa tanıtmakla görevli odaklara olumsuz tutumlu kişiler getirildi, yerleştirildi. Böylece çağdaş düşüncenin yerini geriye dönük anlayış alıverdi. Çok yakından bildiğimiz bilgisiz, anlayışsız, verimsiz kimselerin eliyle Türk düşüncesi Anadolu'nun dışında, Orta Asya'da, İslam'da arandı. Değersiz anlam içeriğinden yoksun, yaşam öykülerini içeren yozlaştırıcı yapıtlar yayımlandı. Okul çağındaki gençler yoz bilgilerle çağdan saptırıldı. Ortalıkta başıboş dolaşan ülkücü topluluklar birer sürüye dönüştürüldü. Birçok aydın öldürüldü. Türk düşüncesinin yerini tarikat katılığı, Hümeyni boşluğu alıverdi. Bu olumsuz, üzücü gidiş toplumun en yüksek görev aşamalarına egemen olan sürü anlayışlı yöneticilerin elinde çağ atlama diye bir değnek gibi kullanıldı. Ulusun emeğiyle sağlanan gelirler yiyiciler arasında sorumsuzca bölüşüldü, üleşildi. Kurtuluş Savaşı'yla sağlanan bütün başarılar yabancı ortakların denetimi altında yok edildi. İşte bu çalışmanın ilk basımından 3. basımına değin geçen 8 yıllık süre içinde yaşanan olayların özeti bu söylenenlerdir. Söze başlarken, tasavvuf, tarikatlar, mezhepler gibi birbirine girmiş, birbirini geliştirmiş, karışıp kaynaşmış konuları incelerken ilk yol gösterici bu akımları başlatanların yapıtları olmalıdır. Özellikle tasavvuf konusunda en güvenilir kaynaklar kendini bu yola verenlerin ürünleridir. Araştırıcının ortaya koyduğu çalışmalar ancak ikinci, üçüncü aşamada bir kaynak niteliği taşır. Gerek tarikatlar, gerekse mezhepler konusunda elimizde temel kaynaklar vardır. Söz gelişi, Mevleviliğin ne olduğunu, hangi düşünceyi, hangi inancı benimsediğini anlamak için bu konuda araştıranlardan önce Mevlana'nın, Sultan Veled'in yapıtlarını incelemek gerekir. Bu akımın odağını oluşturan öğeler onların yazılarında sergilenmiştir. Yunus Emre'nin inancını onunla ilgili çalışmalardan önce kendisinin ortaya koyduğu söylenen şiirleri incelemekle anlama olanağı vardır. Hoca Ahmet Yesevi'nin kurduğu ileri sürülen Yeseviliğin kaynağı da onun elinden çıktığı sanılan, onun adına basılıp yayılan Divani Hükmet'tir. Törenler, tekke düzeni tarikatın görüşünü değil, kurum olarak özelliğini bildirir. Hurufiliği, onunla ilgili yorumlardan değil, Fazlullah'ın, Seyyid Nesimi'nin elimizde bulunan yapıtlarından öğrenebiliriz. İslam dininin özünü Kur'an ile hadislerden anlamak varken sayısız yorumlara girişmenin, konuya özel gözlüklerle bakan yazarların açıklamalarına dalmanın gereği yoktur. Kimi güç konuların anlaşılmasında bu tür açıklamalara başvurmak kaçınılmazdır. Ancak açıklama temel kaynak değil, yardımcı kılavuz niteliğindedir. Elimizde tasavvufun ne olduğunu sergileyen, tasavvuf erlerinin elinden çıkmış sayısız yapıt vardır. Bunlar dururken başkalarının yöntemine, görüşüne saplanmanın yararına pek az inanıyoruz. Kaynaklar bir gelenek niteliği kazanmış, alışkanlık gereğince yansız değildir. Kendi anlayışına göre soruna bakmaktadır, yanıltıcıdır. Söz gelişi, Simavnalı Şeyh Bedrettin'le ilgili kaynakları incelediğimizde çok yanıltıcı, gerçek dışı savlarla karşılaşırız. Aşık Paşa Zade'nin söylediğine inanan bir araştırıcı için Şeyh Bedrettin bambaşka bir kimsedir. Oysa Şeyh Bedrettin'in yapıtlarında ona yüklenen düşünceler yoktur. Onu suçlayanların ileri sürdükleri görüşler yoktur. Bakınız Şeyh Bedrettin Varidat İsmet Zeki Eyüboğlu. Bektaşiliğin ne olduğunu anlamak isteyen bir kimse, başkasının elinden çıktığı kesinlikle bilinen Hacı Bektaş Veli Vilayetnamesi ile başlarsa, bir tarikat kurandan çok kayaları yürüten, arslanlara binen, ölüleri dirilten, babasız çocuk doğurtan bir kişiyle karşılaşır. Oysa Bektaşi ozanlarının yapıtlarından yola çıkarsa bambaşka bir gerçekle karşılaşır. Şems Tebrizi'nin adına düzenlenen makalat bize bir insanı değil, doğaüstü bir varlığı tanıtır. Okuyucunun ayakları yerden kesilir. Divan şiirinin özünü kavramak, sevgiden ne anladığını, ne tür bir eğilim içinde bulunduğunu anlamak için onunla ilgili yorumlara değil, divan ozanlarının adlarını çekinmeden, bir sakınca duymadan açıklayan şiirlerinde geçen sevgilileri tanımak yeter. Boyu, davranışı, yaşı, giysisi, yeri, işi açıkça sergilenen bu sevgilileri, yorumcuların tutarsız sözleri içinde gizlemeye çalışan tutumları yanıltıcı olduğu oranda saptırıcıdır da. Divan ozanının açıkça söylediğini yorumcu başka, gerçek dışı bir nitelikte gösterme eğilimindedir. İslam ülkelerinde yazarı, düşünürü, sanatçıyı yönlendiren, onu ön yargılarla işe başlatan inançlarıdır. En ağırbaşlı, en saygıdeğer sanılan bir bilginde bile konuya suçlamalarla girme eğilimi ağır basar. Önce konu suçlanır, yerilir, sonra bu suçlama yerme doğrultusunda yargılar ard arda dizilir. Bu durumları yakından bildiğimiz için bu çalışmada elden geldiğince ilk kaynaklara, tasavvuf erlerinin ellerinden çıkmış olanlara başvurma yolunu seçtik. Bilimin, uygarlığın en yüksek aşamasına ulaştığı çağımızda bile bilim kurumlarında bundan 60 yıl önce ortaya konmuş kaynakları tek dayanak sayan nice araştırıcı yurttaşlarımız vardır. Oysa 65 yıllık süre içinde nice kaynaklar bulunmuş, nice belgeler ortaya konmuş, gerçek sanılan nice olayların gerçek dışı olduğu gün ışığına çıkmıştır. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Marifetname'sini bile bilimin en yüksek aşamasında bir başarı ürünü diye görüp göstermeye yeltenen sözde bilginlerimizin sayısı az değildir. Gerçek bilim anlayışıyla bağdaşmayan, us dışa bir takım saçmalıklarla dolu bu yapıtta insanı düş kırıklığını uğratacak bölümler gözden kaçmıyor. Bilimin en yüksek sanını kazanmışken daha yüksek görevlere çıkmak için Konya'da Mevlana türbesinde ellerini açıp yakaran, onun tinselliğinden yardım uman nice sözde bilginler gördük. Binlerce kalıntı fosil üzerinde araştırma, inceleme yaparak, en az 30 yıl geceli gündüzlü uğraşarak, somut kanıtlara göre kuramını ortaya atan, çağın bilimi dolayısıyla bir takım eksikliklerinin bulunması doğal olan, Darwin kuramını hadislere, şeyh sözlerine dayanarak çürütmeye kalkan nice aydınlar gördük. Beyin dokularının bozulmasından doğan bunalımları gidermek için mide kanamalarını, damar kireçlemelerini, tıkanıklarını sağıltmak için Eyüp Sultan'da adak sunan düşünürler gördük. İnsan ister istemez Ziya Paşa'nın bundan 100 yıl önce söylediklerini benimsiyor. Diyarı küfriyi gezdim, beldeler kaşaneler gördüm. Dolaştım mülkü İslam'ı, bütün viraneler gördüm. Bulundum ben dahi daru şifayı babi alide, felatunu beğenmez anda çok divaneler gördüm. Ziya Paşa tartışılmaz bir gerçeği söylemiş. Bu gerçek yaşanmış olduğu gibi günümüzde de yaşanıyor. Değişen yalnız uygarlığın verilerinden yararlanarak yıpranmışı yeni, yıkılmışı dayanıklı, tutarsızı tutarlı, eğriyi doğru gösterme çabalarıdır. Biz bu çabaları 1940 dolaylarında çocuk denecek bir yaş döneminde içine girdiğimiz 6 yıl soluğunu aldığımız Nakşibendi tekkesinde yaşayarak, olayların akışında sürüklenerek gördük. Bu çalışmalarımızın ilk birikimleri de sonra anlatılacağı gibi o dönemle başlamıştır. Şunu kesin, çok açık olarak söyleyebiliriz. İçinde bulunduğumuz tekke tarikat ortamında özel çıkardan, gizli yarardan üstün bir inanç görmedik. En kutsal sayılan bir inanç varlığının bile çok ufak bir çıkar karşılığında ayaklar altına alındığını ürpererek gözlemledik. Daha Kur'an'ı bile düzgün okuyamayan, caminin duvarlarında asılı güzel yazıların ayet olup olmadığını bilemeyen nice bilgin imamlar gördük. Bunlar genç değildi. 1940'lı, 1950'li yıllarda yaşları 60'ın çok üstündeydi. Burada adlarını anmak, kendilerini sergilemek istemiyoruz. Bunları söylememizin nedeni de karşı çıkılan konuları yermekle, suçlamakla, daha ileri giderek yasaklamakla işe başlayanların ne denli yetersiz olduklarını gündeme getirmektir. Boza içmeyi suç sayan bir Şeyhülislam'ın bilginliğine inanmak, onunla özdeş çöküş ortamında bulunmaktır. Bu çalışmamızın sözde kaynaklardan çok görgüye, gözleme, olayların içinde bulunmaya, tasavvuf erlerinin ellerinden çıkan yapıtlara dayandığını söylerken, sorunu yorumla değil, kendi oluşum çizgisi üzerinde yakalamayı düşündük. Kaynakların doğrudan doğru yalığı en güvenilir niteliktir. Yıllarca aralarında yaşadığımız Halvetiler, Bektaşiler, Aleviler varken o kurumlara uzaktan bakan, üstelik benimsediği inancın katılığı nedeniyle karşı çıkan bir araştırıcının sözlerine inanabilir miydik? Bir yıl Mevleviler arasında kalan, onların davranışlarını eylemsel olarak gören bir kimsenin bu kurumun ne olduğunu anlaması için bundan 400 yıl önce yazılmış bir müftünün yapıtına bağlanması doğru olur mu? Bu çalışmam sürerken değil de sonuna geldiğim bir sırada Bektaşilik konusunda çalıştığını söyleyen bir yazar bana şöyle dedi. Ben Bektaşiliği inceledim. O Hristiyanlıktan doğdu. Başka bir araştırıcı da tasavvufun tek kaynağı vardır, o da Budda hacılıktır dedi. Bunların ikisi de benden yaşlıdır. Bu savlara verilecek yanıt susmaktır. Ben de öyle yapmıştım. Yüce bilginimiz bundan 67 yıl önce yayımladığı sözde bilimsel yapıtında Bektaşiliği Yesevilikten doğurtmamış mıydı? Demek dar, yüzeysel, düşünme geleneği değişmemiş kimi başlarda. Bunları söylemenin iki amacı vardır. Biri bu tür çalışmalarda olanaklar oranında ilk kaynaklara dayanmak, yazarı, düşünürü, ozanı kendi yapıtlarından anlamaya çalışmak, öteki kaynaklara gerekli görüldüğünde başvurmak. İkincisi de olayın içinde bulunmak, olayı yaşamaktır. Bu ikinci durum bir takım söylentilerin, gerçek dışı savların, suçlamaların ortaya çıkmasına yardım eder. Söz gelişi mum söndürdü yalanı. Osmanlı Devleti'nin yetiştirdiği en büyük bilginlerden sayılan fetvaları kesin kanıt niteliği taşıyan bir Şeyhülislam'ın olayı yerinde soruşturup incelemeden, gerçekçi bir tutumla araştırmadan, yalnız soyut kavramlara, yontucu düşüncelere dayanarak verdiği yargının doğruluğuna inanılır mı? Daha acısı var bu tür olayların. Yaşamı boyunca İstanbul'un dışına çıkmamış, Anadolu'yu görmemiş, Anadolu insanını, toplumunu yalnız başkalarının yazılarından, gene kendisi gibi Anadolu'yu gezip görmeyenlerin yorumlarından öğrenmeye çalışmış. Bu sözüm ona bilginin tarikatlarla, Anadolu tarihiyle, Anadolu'da gelişip yayılan düşünce ürünleriyle, Anadolu'nun toplumsal yapısıyla ilgili yapıtlarının tutarlılığına güvenilir mi? Kendi ulusunun kimliğini, kişiliğini, tarihini yabancı bilginlerin yazılarından, yapıtlarından öğrenen, onları kaynak göstermekle övünen bir sözde bilginin dediğine inanmak, onu kesin bir yetki diye anlamak, tutarsızlığı daha ileri götürmektir. Bu çalışmamızda tasavvuf, tarikat, mezhep konularını içeren yapıtlarını bulabildiğimiz nicesini inceledik. İkinci, üçüncü elden olanlara başvurduk. Dergilerde çıkan incelemelerden yararlandık. Tasavvuf erlerinin ellerinden çıkanlar dışında neredeyse hepsinin olaya dıştan ön yargıyla baktığını gördük. Buna bir örnek verelim. Stalin'in Şeyhi Bedrettin Simavi, Tarih Hazinesi, sayfa 1950, İbrahim Hakkı Konyalı. Tarih konusunda binlerce sayfa tutan yapıtların yazarı, kendisine büyük tarihçi denen bir kimsenin Şeyh Bedrettin'le ilgili yazısı okunduğunda, onun şeyhin yapıtlarının yalnız adlarını duyduğu, bir tekini bile okumadığı anlaşılır. Aşık Paşazade'den Ahmet Cevdet Paşa'ya değin gelen Osmanlı tarihçilerinin yapıtları incelendiğinde sünni olmayan tarikat şeyhlerini yerin dibine batırıcı bir tutumu benimsedikleri, geleneksel ön yargıdan kurtulamadıkları görülür. Oysa yerilen, kötülenen şeyhin elinden çıkan şiirleri öteki yazılarını okuduğumuzda bambaşka bir gerçekle karşılaşırız. Şeyhin söylediği tarihçinin söylediğinden apayrı. Osmanlı İmparatorluğu genel borçlar, duyuni umumiye içinde batmış, birinci büyük savaşta alacaklılar yenilen imparatorluğun başını üşüşmüşler, ülkeyi aralarında bölüşmüşler, yurdun dört yanına ordular göndermişler, el koymuşlar. Bu tarih gereği karşısında 2. Abdülhamit kendi özel varlığından 40 teneke altın vererek birçok kurum yaptırdı diyenler bugün aramızda yüksek öğretim kurumlarında görev başında değil mi? 40 teneke altın 6 ton eder. İmparatorluğun bütün borçları ödendikten sonra epeyce de kalır. İmparatorluğun 2. Abdülhamit dönemindeki borç tutarı 28.250.000 sterlin idi. Bugünkü para ile 29 milyar tutar. 2. Abdülhamit'in 40 teneki altını da 30 milyarı aşar. Bu örneklerin burada işlenen konuyla ne ilgisi var denebilir. Olaylara bakış biçimini, gerçekler karşısında benimsenen tutumu açıklama bakımından önemlidir bu örnekler. Bu verilen örnek, bütün dünyanın gözü önünde duran bir olaydır. Oysa Osmanlı aydınının tutumu o olaya bile karşıt niteliktedir. Bunun karşısında bir de tarikat, tasavvuf, mezhep gibi gizemli yanı bulunan inanç kurumları düşünülsün. Bu tutum, toplumumuzun geleneğe çok bağlı, çağdaş bilim anlayışına karşı çıkan kesimlerinde yasal bir nitelik kazanmıştır. Bütün çalışmalarda, bilimsel araştırma kurumlarında, incelemelerde böyledir. Ahmet Bican'ın Envarül Aşikin adlı yapıtında peygamberlerin gök katlarında yerleri, davranışları, tutumları, güneşin İsa döneminde batıdan doğduğu yerin altından korkunç bir hayvanın Dabbetül Arz çıkışıyla dünyanın yok olacağı, büyük kara bölümlerinin denizlerin dibine batacağı tatlı bir söyleşiyle anlatılır. Çağın matematik, gökbilim, tıp, fizik, kimya alanlarında en büyük bilgin sayılan kişiler de bunları yüzlerce yıl aktarır dururlar. Ahmet Cevdet Paşa'nın yaşadığı dönemde 1822-1895 Avrupa uygarlığı en hızlı atılımlardan birini başarmış. 17. yüzyıldan gelen bilimsel deneyler, gözlemler toplumun bütün kesimlerine yayılmış. Ortaçağ anlayışı yalnız kiliselerde tutunabilmiş. Canlı dokularla ilgili araştırmalar büyük bir başarıya ulaşmış, dünyanın yapısı, doğal yasalar, güneş dizgesi, özdeğin özü, yer çekimi, ısının etkisi, güneş sıcaklığıyla yaşam arasında bağlantı saptanmış iken bunları gören olmamış. Paşa yazdığı Kısas-ı Enbiya'yı Hazreti Adem'den günümüze değin bir peygamberler tarihi olarak görüp göstermiş. Buna önünde duran gerçeği görmemek denir. Ziya Paşa'nın dizeleri böyle bir tutumun yergisidir. Encüm arayıp gökte nice turfa müneccim, gaflet ile görmez kuyuyu reh üzerinde. Bu örneklerden çıkan sonuç şudur. Osmanlı toplumunun bütün kurumlarında uygulanan, benimsenen belli bir yöntem vardır. Bu değişmez. Çağın gidişiyle ilgisi yoktur. Kendi içine kapalıdır. Olayların nedeni, oluşturucu öğeleri olayların dışında, soyut kavramların ağlaştırdığı, gerçek ötesi bir kuruntu alanında aranıyor. Kişi gözünün önünde olup biteni göremiyor. Olay denince bir boş kavram anlıyor. Bu tutumla bir sorunu çözme olanağı yoktur. Sorun çözüm yöntemini yanında taşır. Ona dıştan bir yöntem uygulanamaz. Dıştan uygulanan yöntem sorunu çözmeye değil, istenen yöne çevirmeye, özünden uzaklaştırmaya yarar. Hangi düşünce aşamasında olursa olsun, sorunları ön yargılarla çözümlemeye kalkmak, sonucu başlangıçta belirlemektir. Bu da İslam düşüncesinin değişmeyen yazgısıdır. Bu yazgı Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasına yol açmışken gene çöküş nedenleri başka oylumlarda aranmış, ortada duran acı gerçekleri gösteren odaklara sırt çevrilmiştir. Fatih 1986. 1. Bölüm. Tasavvuf. Giriş. Tasavvuf, tarikatlar, mezhepler gibi birbirine bağlı konuları içeren bu çalışma, sık sık kesintiye uğrayan, değişik aralıklarla süren 35 yıllık bir araştırmanın ürünüdür. Onda ilk elden çıkan yazılı kaynaklarla belgelere dayanmayan bir bölüm yoktur. Sorunlar belgelerin ışığında ele alınmış, kaynaklara giden yollarda gerekli gereçlere başvurulmuş, elden geldiğince yansız, nesnel bir yönteme uyma çabası gösterilmiştir. Bu konular bilinen ortaya çıkış yıllarıyla değil, çok daha eskilere, derinlere giden bir inanç birikiminin taşıyıcısıdır. İnanç hangi yaşama ortamında, hangi bilgi düzeyinde olursa olsun insanla yaşıttır. İnsan yarattığı inançla kendini, çevresini düzenler. Bir yandan kendini bu düzenlediği çevreye, bir yandan da düzenlediği çevreyi kendine uydurur. Bu eylemle karşılıklı sınırlandırmalar başlar. İnsan çevresiyle, çevresi insanla sınırlanır. Bütün düşünce oluşumları bu çevre içinde, insan, çevre ilişkileri bağlamında ortaya çıkar. Bu çevre durağan değil, devingendir. Yan etkilerle değişir, yeni düşünce verileriyle beslenir, düşünce verilerinin katılaşmaya başlamasıyla donuklaşır, devingenliğini yitirir. İnancın katılaşması, çevrenin de katılaşmasına yol açar. Katı insan ancak katı bir çevrede yaşayabilir. Değişmeyen çevre, değişmeyen insanın sığınağı durumundadır. İnsan belli inancın egemen olduğu yaşama ortamında, çevrenin sınırlar içinde kalmaya alışırsa, çağın yeni buluşlarıyla çevresini yarmayı, daha geniş boyutlu bir alana açılmayı başaramazsa katılaşmaya yüz tutar. İşte, insanın yitmişliği böyle başlar. Kendi çevresinde yiten insan özü boşalmış bir kabuk gibidir. Onda yeni üreticilik gücü yok olmuş, zamanın kuraklığında çatlayarak tükenmeye yönelmiştir. Bir inanç ne denli yeni, yaratıcı, güçlü olursa olsun çağının içinde kalır. Yeşerdiği ortamı değiştirmeden sırtında taşırsa, ortaya çıkan yenilerin karşısında yenilgiye uğrar, kendini sürdürebilmek için onlardan yararlanmaya çabalar. Bu olay, inancın kendine yetersizliğini dile getirir. Kendi kendine yetmeyen, başka inançlardan yardım uman bir inanç, ona inanan insanı da yıkıma, katılığa sürükler. Öyle bir durumda insan inancından daha hızlı katılaşır. İnanç katılaşmaları kolay anlaşılmaz. Özellikle içinde yaşayan insanı denetimi, etkisi altına aldığından duyulmaz bile. Ona dıştan bakmak, oluşturduğu kurumları gözlemlemek, incelemek gerekir. İnanç katılaşmaları kesin kurumlara dönüşmekle başlar. Biz buna tekelleşme diyoruz. Bir yerde tekelleşme inancın kesin sınırlı kurumlar içinde kabuğuna çekilmesidir. Kabuğuna çekilme olayında etkinlik kabuğu elinde bulundurandadır. Onu istediği yere koyabilir, ona istediği boyayı kolaylıkla vurabilir. Bir inanç kabuğuna boya sürülecek duruma getirilince değişmeden saklanması da kolaylaşır. Boya üstüne boya sürülerek öz gözlerden uzaklaştırılır. Görünmeyen öz kendi çevresine sürülen boya içinde yozlaşır. Onun yozlaşmasını açıklığa kavuşturabilmek için önce kabuğunun boyasını silmek, sonra kabuğu kırıp içine girmek, özü ortaya çıkarmak gerekir. Bu çalışmada incelenen sorunların odağını bu inanç katılaşmalarının yarattığı tekelleşme eylemi oluşturmuştur. Kaynaktan geleceğe doğru yürüyen düşünce geçtiği duraklarda bir takım direnişlerle karşılaşmış, kimini yenilgiye uğratmış, kiminin karşısında geri çekilmiş, kimine de yenilmiştir. Duraklar değiştikçe düşüncenin de başkalaştığı, ortam değiştirerek kaynağından uzaklaştığı görülmektedir. Bu uzaklaşma bir düşünce kopukluğu biçiminde ortaya çıkmıştır. İnanç düşünceden kopmuş, düşünmek ise ortada duranı olduğu gibi sırtlayıp geleceğe taşıma anlamını kazanmıştır. İşte tasavvuf, tarikat, mezhep üçlüsünde böyle bir anlam vardır. Düşünmek taşımaktır.